Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı tarafından hazırlanan T3 Podcast'a hoş geldiniz. T3 Podcast'in 3. sezonunda özel konuklarımızla Milli Teknoloji Hamlesi Odağı'nda Türkiye'nin teknolojik atılımlarını, bu aşamalarda yaşananları ve konuklarımızın tecrübeleri üzerine konuşuyor olacağız. Bugün Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Öğretim Üyesi ve yazar Doçent Doktor Yavuz Samur'u ağırlıyoruz. Yavuz Bey ile eğitimde Milli Teknoloji Hamlesi konusunda konuşuyor olacağız. Yavuz Bey, yayınımıza hoş geldiniz.
Hoş buldum, merhabalar herkese.
Podcast'imize sizi tanıyarak başlayabilir miyiz? Kimdir Yavuz Samur?
Adım Yavuz, Bahçeşehir Üniversitesi'ndeyim. Benim işim gücüm oyun. Sadece oyunlarla ilgili çalışmalar yapıyorum. Oyunlarla ilgili araştırmalar yapıyorum. Ve çok da oyun tasarladım. Ben ama eğitsel oyunlar tasarlıyorum. Mümkün olduğunca çocukların oynarken eğlenebilecekleri oyunlar tasarlıyorum ve bir şeyler öğrenebilecekleri oyunlar tasarlıyorum. Bunun haricinde Oyun Dostu Okul projesi var. O projenin yürütücüsüyüm aynı zamanda. Okulları oyunlaştırdığımız bir proje. Teknoloji çalışıyorum, teknoloji bağımlı çalışıyorum, çoklu ortam çalışıyorum. İster istemez tabii ki oyun tasarlarken çocukların oynamalarını istediğim oyunlar tasarlıyorum ki benim tasarladığım oyunlar daha çok onların oynarken hem eğlenebilecekleri hem de öğrenebilecekleri oyunlar. O yüzden oyunların her yönüyle çalışmalarını sürdürüyorum. Kitap da yazdım bu alanda, eğitimde oyun oyunlaştırma, eğitsel oyun tasarımı diye. Tabii velileri bir bilinçlendirmek için de Bir Yeni Bildiriminiz Var diye bir kitap yazdım. Burada da işte dijital çağda çocuk yetiştirmek üzerine güzel, keyifli bir kitap oldu. Onun haricinde üniversitede tabii ki derslerimiz devam ediyor. Yüksek lisans, doktora da tez öğrencilerimiz devam ediyor. Lisanslı derslerimiz devam ediyor. Bu şekilde.
Oyun Dostu Okul projesinden bahsettiniz ve dediğiniz gibi biraz da öğrenci odaklı ilerliyorsunuz. Buna paralel bir soru soracağım aslında. Teknolojinin gelişmesiyle de birlikte artık daha öğrenci odaklı eğitimlerden bahsedebiliyoruz. Yalnızca eğitmenin bilgisiyle yetinme durumu söz konusu değil. Her yerden kolay bir şekilde bilgiye erişim var aslında. Buradan hareketle eğitim sisteminde bir değişim oluyor mu? Müfredatlar aynı kalmaya devam ediyor mu? Kazanımlarda birkaç değişim yapılması, hızlı gelişen ve değişen bilgi yakalama yeterli oluyor mu? Mesela siz kendi öğrencilerinize eğitim verirken ne tür müfredatlar izliyorsunuz?
Yani ben tabii ki oyun ve oyunlaştırmadan yanayım her zaman. Oyunun ve oyunlaştırmanın çok değerli olduğunu düşünüyorum. Hani çağ şu anda yapay zeka çağı olsa da hala oyunların ve oyunlaştırmanın çok değerli olduğunu düşünüyorum. Ve mümkün olduğunca okullara bunu entegre etme çabam var. İstiyorum ki ben yaptığım bütün eğitimlerde, seminerlerde öğretmenlerimiz bir dakika daha fazla oyun oynasın çocuklarla. Velilerimiz de evlerinde bir dakika daha fazla oyun oynasınlar istiyorum. Çünkü oyunun çok önemli bir yeri ve değeri var. O yüzden bu ekran çağında, çocukları ekrandan koparamadığımız bu çağda oyunların gücüne inandığım için okulları biraz daha oyunlaştırma taraftarıyım. Artık bir sokaklarımız olmadığı için. O yüzden okullarda, koridorlarda, zeminlerde, duvarlarda, bahçelerde daha fazla çocuklar için oyun alanları yaratmak gibi bir hedefim var. Ama tabii ki okulu oyun dostu okul yapmak tek başına yeterli değil. O yüzden öğretmeni oyun dostu öğretmen yapmak gerekiyor. Öğretmene de bu eğitimi vermeye çalışıyorum. Yani dersini biraz daha oyunlaştırdığı, belki kutu oyunlarından yararlandı, belki kaçış oyunlarından yararlandı, belki hazine ve oyunlarından yararlandığı, biraz daha dersin içerisine oyunlaştırma araçları entegre ettiği bir sisteme doğru geçilmesi taraftarıyım. Müfredat çok yoğun, evet. Müfredatı azaltma çalışmaları var şu anda bakanlıkta da. Ama bu çocukların da oyun oynamaya çok ihtiyaçları var. Ve yapılan araştırmalar da bize şunu gösteriyor. Oyunla da öğrense, test çözerek de öğrense en kötü ihtimalle aynı başarıyı elde ettiğini söylüyor. O yüzden ben oyunların gücüne çok inanıyorum.
Bizler de aslında Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı olarak kendi yürüttüğümüz projelerde özellikle bu tarz atölye çalışmaları olsun, oyunlar olsun çok önem veriyoruz. Bünyemizdeki her bir proje çocukları ilk yaşlarından sonraki yaşlarına kadar bilim, teknoloji ve girişimcilik anlamında destekleyen nitelikli eğitimler veriyor. İlk olarak Bilim Türkiye projemiz ile her öğrenci kısa süreli bilim atölyeleri eğitimleri alıyor. Sonrasında sınavda seçilen öğrenciler de NİAP projemizde 3 yıl boyunca teknoloji temelli eğitimler alıyor. Teknolojiyi kavramış öğrenciler artık üretmek istiyor ve Teknofest projemizde fikirlerini ve ürünlerini sergiliyorlar. Sonrasında da ticarileşme boyutuna gelmek isteyenlere girişimci yetiştirme programımız ve Teknofest girişim programında girişimcilik eğitimleri veriyor ve girişimlerin ticari yönden belli bir noktaya getirmelerini destekliyoruz aslında. Ve son olarak da işte uluslararası bir network kazanmaları açısından Takeoff projemizde gençleri hedeflediğimiz noktaya getirmiş oluyoruz. Siz bir eğitmen olarak bu eğitim akışını nasıl değerlendiriyorsunuz? Gelişen eğitim sistemi ve öğrenci ihtiyaçlarına binaen hangi kısımları bizim zenginleştirmemiz gerekir?
Yani ben mentor eğitim sistemine gerçekten çok inananlardan biriyim ve oraya doğru gittiğimizi de düşünüyorum. Mentörlük sistemi eskiden beri çok işe yarayan bir sistem. Şöyle düşünün mesela, zamanında padişahlar, şehzadeler lalalarla birlikte aslında eğitim alıyorlarmış. Bu lalalar aslında kişinin ihtiyacına göre, olmak istediği, olacağı kişiye göre bir eğitim programı aslında inşa ediyorlar. Dolayısıyla bu tarz bir mentörle birlikte çalışma ve benzer şekilde sosyalleşme ortamının sağlanması, fikir paylaşımlarının yapılması, yani istişare sürecinin mümkün olduğunca eğitim entegrasyonu, eğitime entegre edilmesi ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu girişimcilik tarafında da tabii ki gençlere girişimci olma kültürünün verilmesi, biraz daha inisiyatif alma becerilerini kazandırmak ve onlara özgüven verecek bu tarz sunumdur, takım çalışmasıdır, birlikte bir işi başardıklarında onlara verilen ödüllerdir. Hepsinin çok değerli olduğunu düşünüyorum. Elbette herkes ödül almak zorunda değil ama hani kazanmanın ve kaybetmenin de çok değerli olduğunu düşünüyorum. Özellikle ben kaybetmenin çok değerli olduğunu düşünüyorum. Bütün girişimcilere baktığınız zaman da aslında çok defa kaybetmiş ve kaybettiği işlerden ders kazanmış, ders elde etmiş, oradan bir şeyler öğrenmiş kişiler olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu tarz işlerin, çalışmaların her zaman yanında ve arkasında yer alıyor.
Tabii şöyle de bir durum var aslında. Çocuklara küçük yaştan itibaren teknoloji temelli eğitimler veriliyor. Teknolojiyle iç içe oluyor çocuklar ama yalnızca tüketme konusunda bir yönelim var. Yani daha çok teknolojiyi tüketme konusunda bir nesilim var. Sizce çocuklara küçük yaşlardan itibaren teknolojiyi yalnızca tüketmemeleri gerektiğini, aynı zamanda teknolojiyi üretebileceklerini nasıl bir eğitimle verebiliriz? Bizim vakıf olarak izlediğimiz eğitim stratejisi bunu sizce ne ölçüde karşılıyor?
Benim dijital oyun tasarımı kitabımın sloganı şuydu. Yeter artık oynadın. Hadi kendi oyununu tasarla sloganıyla ortaya çıkmış bir kitaptı. Dijital oyun tasarımı kitaplarım. Birçoğunda aynı ifade sürekli olarak geçer. Evet, oyun oynamak da çok değerli bir şey. Ama onu tasarlamak çok daha değerli bir şey bence. Şu anda da yapay zeka çağındayız demiştim az önce. Bunu sadece tüketmek bizim çok bir işimize yaramayacak. Bizim kendi araçlarımızı üretmemiz gerektiğini dile getiriyorum. Hep bunu vurguluyorum. O yüzden her türlü üretime karşı yapılan etkinlikleri, yani üretim amaçlı yapılan etkinlikleri yanındayım. Çünkü var olan bir şeyi kullanarak sadece onu tüketmek bizim için bir fayda çok sağlamıyor aslında. O yüzden elbette hani denemek, bu ortamların farkında olmak, bilincinde olmak, buna benzer çalışmalar, daha iyisini yapmak elbette çok önemli. Ama yeniden, sıfırdan bir şeyler üretmek, var olan üzerlerine gerçekten farklı bir şeyler koyarak üretmenin çok daha değerli olduğunu düşünüyorum. Maalesef ülke olarak biraz tüketim odaklıyız. Birçok araştırmada maalesef bunu söylüyor. Mesela en çok Instagram kullanan ülkelerden bir tanesiyiz biz. Ama var mı bir sosyal medya aracımız diye baktığımız zaman hani onu çok göremiyoruz. O yüzden biraz daha böyle araçları, ortamları üretme konusunda biraz daha bu tarz işte girişimlere çok ihtiyacımız var. O noktada da sizin yaptığınız bu işler de benim için de çok değerli.
Sizin de bahsettiğiniz gibi biraz daha tüketen taraftayız. Biz aslında vakıf olarak tam olarak misyonumuz buydu. Teknolojiyi geliştiren bir Türkiye hedefiyle yola çıkmıştık. Ve özellikle Deniyap atölyelerimiz olsun, Bilim Türkiye atölyemiz olsun, Keşif Kampüsü'ndeki öğrencilerimiz olsun. Genelde buradaki öğrencileri hep sadece tüketmeye değil, aynı zamanda üretmeye ve geliştirmeye de teşvik ediyoruz. Ve bizler Milli Teknoloji Hamlesi hedefiyle öğrencilerin artık teknolojiyi iyi bilen, üreten tarafta olmasını istiyoruz. Bu sebeple şöyle bir durum doğuyor. Bu sefer de öğrencilerin daha fazla teknolojiyle zaman geçirmesi gerekiyor. Fakat bunun bir de teknoloji bağımlılığı boyutu var. Bizler bu hedef doğrultusunda çocukların ekran süresini arttırmalı mıyız yoksa azaltmalı mıyız? Bunun ölçüsünü nasıl belirlememiz gerekiyor?
Şimdi burada çok güzel bir kavramdan bahsedeceğim size. Benim her seminerde mutlaka hem öğrencilere hem de velilere bahsettiğim bir kavram. Üretim için tüketim diye bir kavramımız var. Bu ne demek? Yani çocuk örneğin bir video sitesini açmış, bir şey izliyor. Ne yapıyor aslında? Bir tüketim yapıyor. Ama orada izlediği içerik, örnek veriyorum, en uzağa giden uçak nasıl yapılır videosu olsun. Ve bir yandan da o uçağı yapıyor olsun. O zaman orada ne yapıyor? Bir üretim yapıyor. Dolayısıyla üretim için tüketim yapmış oluyor. Ben hep velilere ve öğrencilere şunu söylüyorum. Bunu ekran süresinden saymayabilirsiniz. Çocuk ekranın karşısına geçiyor. Mesela gitar çalmıyor öğreniyor, piyano çalmıyor öğreniyor. Ekranın karşısına geçiyor, bir video editliyor. Ya da ekranın karşısına geçiyor, programlama yapıyor. Belki kendi oyunu tasarlıyor. Ve bunların hepsi farkındaysanız üretim için tüketim etkinlikleri. Ve bunlar aslında ekran süresinden sayılmayabilirler. Ya da bunlarla veliler çocukların ekran süresini esnetebilirler. Ama bu şu demek de değil, yanlış anlaşılmasın. Sürekli ekranın karşısında oturacaksın, sürekli resim çizeceksin demek de değil. Hayat bir denge üzerine kurulu. Çocukların da benzer şekilde gençlerin de bu dengeyi tutturabilmeleri için fiziksel etkinlikleri de yapıyor olması lazım. Yani bugün birçok başarılı şirketteki CEO'lara, yöneticilere baktığınız zaman bunlar düzenli olarak spor yapan kişilerdir de aynı zamanda. Aynı zamanda ekranın karşısında da vakit geçiren kişilerdir. Dolayısıyla fiziksel hayatta da etkinliklerimizi sürdürüyor olmamız lazım. Bizim kaçırdığımız nokta biraz burası. Yani biz ekran karşısında evet çok güzel vakit geçiriyoruz. Kaliteli de vakit geçirdiğimiz öğrencilerimiz, gençlerimiz var. Ama onun haricinde fiziksel hayatta gerçekleştirdiğimiz çok fazla etkinlik yok. Burada da velilere çok iş düşüyor tabii ki. Anne babalara ve arkadaş ortamına çok büyük bir iş düşüyor. Burada çocukların, gençlerin ben sorunlu ya da sıkıntılı olduğunu düşünmüyorum. Onlarda hiçbir sorun, hiçbir sıkıntı yok. Bence aslında sorun ve sıkıntı ebeveynlerin yaklaşımlarından ve ebeveynlerin çocuklarıyla biraz daha kaliteli vakit geçirmemesinden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Çocuğa ekranın başından kalk dediği zaman Çocuk diyor ki ne yapacağım o zaman diyor. Söyle diyor. Bir şey bulamıyor yani. Yapacak bir etkinlik o da öneremiyor. Akşamları sürekli televizyon izleyen, dizi izleyen veliler olduğu zaman da ister istemez çocuk başka bir etkinliğin olabileceğini düşünemiyor. Ve tek etkinliğin ekranın karşısında vakit geçirmek olduğunu düşünüyor ki benim yaptığım araştırmalarda da hep velilerin çocuklardan daha fazla ekran süresi var aslında. Dolayısıyla veliler bunu söylerlerken yani çocukların ekran süresinden yakınırlarken kendi ekran sürelerini azaltamadıklarını da maalesef gözlemliyoruz.
Peki burada sizce velilerin bu bilincini arttırmak için neler yapılması gerekiyor? Şimdi çocuklar biraz daha küçük yaşlarda olduğu için onları bu konuda yönlendirmek daha kolay oluyor ama özellikle belli bir yaşın üzerine çıkmış veliler için yani bu bilinci verebilmek açısından ne gibi stratejiler izlenmesi gerekiyor?
Burada birkaç tane önerim var. Bunlardan birincisi tabii ki ekransız saatlerin olması. Ekransız yemekle başlıyor aslında olay. Yani yemekte en azından bari ekransız duralım. Sonra ekransız saat yapalım. Her gün bir saat ekransız bir zaman geçirelim. Haftada bir gün akşam ekransız bir akşam yapalım. Mümkünse de ayda birkaç kere ya da ayda en azından bir kere ekransız bir gün yapalım diyorum. Ve bu sayede aslında veli çocuğunu tanıyor. Her ne kadar lise ya da üniversite öğrencisi olsa da çocuk sürekli ekranla vakit geçirdiği zaman veliyle ilişkisi de bu sefer arası da açılmaya başlıyor. Sonra veli şundan şikayet ediyor. Diyor ki ya benim çocuk beni dinlemiyor diyor. Dolayısıyla ben bu veliye şunu soruyorum. Senin çocuğunla günlük sohbet süren ne kadar? Çocukların ekran süresine çok odaklanıyoruz ama çocuklarımızla sohbet süremize odaklanmıyoruz. Benim çocuğumla yani lisedeki bir genç olsun bu. Lise 2'ye giden, lise 3'e giden bir genç olsun. Sohbet süreniz ne kadar yani? Günde kaç dakika sohbet ediyorsunuz? Ve gerçekten bu süre azsa ya da bunun böyle bir ortalaması bile yoksa velinin durup bir düşünmesi lazım. Ben ne kadar çocukla sohbet ediyorum ki o çocuk beni dinlesin ya da ben ne kadar o çocuğa sözümü geçirebileyim. Ve çocuklar ilişki kurmak ister, bağ kurmak ister. O yüzden en azından hani bu sohbeti biraz artırmamız gerektiğini düşünüyorum. O zaman bu gençlerin biraz daha bebeğinlerle birlikte daha kaliteli vakit geçireceğini de düşünüyorum. Bu anlamda kutu oyunları mesela çok güzel bir araç. Ben mümkün olduğunca kutu oyunları alınmasını tavsiye ediyorum. Ailece birlikte vakit geçirmenin, ekransız vakit geçirmenin en güzel yönlerinden bir tanesi bu. Ve birlikte eğlenebilecekleri bir etkinlik aslında aynı zamanda bu. Haftada bir gün akşam mesela kutu oyunu akşamı yapılması çok güzel bir etkinlik aslında. Ya da şunu söylüyorum ya mesela artık ebeveynlerin elektriklerin kesilmesine ihtiyacı var gibi. Çünkü eskiden elektrikler kesildiğinde çok güzel vakit geçiriyorduk. Hatırlıyoruz. Çok da güzel anımsıyoruz. Ama şimdi bakıyoruz elektrikler kesilse herkes çok mutlu oluyor. Çünkü çok güzel vakit geçirdiği için. Ancak şimdi elektrik kesilmiş gibi davranamıyoruz ve belki de öyle davransak biraz ilişkimizin kalitesi de artacak ve sosyalleşeceğiz daha fazla, birbirimizi daha çok tanıyacağız ve bağ kurmaya başlayacağız. O yüzden biraz bu tarz etkinliklere ihtiyacımız var.
Biliyorsunuz ki çocukların özgüvenini arttırmak için öğretmenler ve veliler olarak sen çok özelsin, sen her şeyi başarabilirsin ifadeleri daha sık kullanılmaya başlandı. Fakat şöyle de bir durum var. Öğrenciler özellikle girmiş olduğu ortamlarda, yapmış olduğu çalışmalarda çok fazla ekip çalışmasıyla beraber çalışmaları gerekiyor. Öğrencilere sen çok özelsin, sen her şeyi başarabilirsin demek onlar üzerinde olumlu bir etki yaratıyor mu? Ekip çalışması, işbirlikli çalışma ve benzeri durumları göz önünde bulundurarak çocuklara halen sen çok özelsin ve her şeyi başarabilirsin demeye devam etmeli miyiz?
Tabii ki her çocuk biricik, her çocuk çok özel bence. Ancak her şeyi başarabilirsin demekte elbette bir sakınca görüyorum ben. Çünkü evet bir çocuk her şeyi başaramayabilir. Her şeyi başarabilirsin dediğiniz zaman çocuğa o zaman belki aşırı bir özgüven vermiş de olabiliriz. Ve bu çocukta tam tersi bir etki de yaratabilir. Özellikle kaybettiği zaman, başaramadığı zaman. Şimdi çocuğa şunu vermek lazım. Şu mesajı çok net vermek lazım. Bazen kazanabilirsin, başarabilirsin. Bazen de başaramayabilirsin, yapamayabilirsin. Ama yapamadığın zaman yapamadığın şeylerden, oradaki yapamadığın eksikliklerinden ders çıkarıp tekrar yoluna devam etmen gerekir. Yani biz başarı odaklı değil, süreç odaklı. Yani sonuç odaklı değil de süreç odaklı bir aslında yaklaşımı daha çok benimsemeliyiz. Süreçte yaptığı işlere daha çok değer vermeliyiz. Onu daha çok önemsemeliyiz. Ona daha çok pozitif bir aslında reinforcement vermeliyiz. Yani daha pozitif bir şekilde onu pekiştirmeliyiz. Ama sonuç olur ya da olmaz. Önemli olan senin çaban, önemli olan senin emeğin. Buna çok dikkat etmeliyiz. Yani çok çabaladın, çok emek sarf ettin. Gerçekten bu emeğin çok değerliydi. Ben bunu gördüm. Ne kadar çok çalıştığını gözlemledim. Ama sonuç böyle oldu. Olabilir. Buradan ders çıkartırız. Bir sonraki aşamada daha iyi olmaya çalışırız. Daha iyisini yapmaya çalışırız diyebiliriz. Çünkü biz mesela artık lisede oyunda kaybettiği zaman ağlayan çocuklar görüyoruz. Yani lisedeki bir çocuk oyunda kaybettiği zaman ağlamamalı. Çünkü o zamana kadar kendini gerçekleştirme eylemini zaten oraya çoktan gelmiş olmalı. Biz bunu kendi zamanımızda okul öncesinde hallediyorduk. Şimdi liseye kadar geldi bu ağlama eylemi yani Çocuk o kadar kendini gerçekleştirememiş ki, o kadar kaybetmemiş ki, o kadar hep kazanma odaklı, hep başarma odaklı yaşamış ki. Sen harikasın, sen mükemmelsin, sen bir tanesin, en iyi sensin. Sürekli bu şekilde yetiştirildiği için bu sefer çocuk ufak bir kayıpta bile, oyun bile olsa bu, kendisini kaybedebiliyor ve ağlamaya başlayabiliyor. O yüzden burada bizim başarısızlıktan aslında ya da kaybetmeden çocukların daha fazla şey öğrendiğini unutmamamız lazım. Bu şeyde de aynı durum geçerlidir. Yani çocuk deneme sınavlarında yapamadığı sorular aslında çok değerlidir. Çünkü asıl olan en sonda o büyük sınavda elbette doğruyu yapabilmektir. Ha, orada da doğruyu yapamayabilir. Sorun değil. Önemli olan süreçte geçirdiği, süreçte harcadığı emek ve çabadır.
Biraz da aslında öğrencilere değinmişken öğretmenlere değinmek istiyorum. Sizin de bildiğiniz gibi, takip ettiğiniz gibi öğrenciler çok meraklı. Birçok dijital kaynaktan doğru yanlış birçok bilgi edinip öğretmenleri bu noktada tabiri caizse sınırlayabiliyorlar. Öğretmenlerin haliyle sürekli olarak günceli takip etmesi ve kendini güncel teknolojiyle geliştirmesi gerekiyor. Siz de bir eğitmen olarak yıllık müfredatı yetiştirmeye çalışan bir öğretmenin aynı zamanda bu kadar hızlı değişen günceli takip edebilir mi? Eğitim sistemi içerisinde öğretmenleri güncel takip etme noktasında teşvik eden bir şey var mı?
Çok güzel soru. Yani onları teşvik eden bir şey yok. Onları teşvik eden tek şey var, vicdanları. Ve öğretmen eğer kendini geliştirmek istiyorsa kendini geliştirebileceği çok güzel kaynaklar var. Evet. Çok fazla eğitim var mesela öğretmenler için. Hem online'da hem yüz yüze de çok fazla eğitim veriliyor aslında. Hizmet içi eğitimler çok fazla yapılıyor. Şu an hani bakanlığın da kendi sistemi içerisinde de birçok hizmet içi eğitim var. Onlara açtığı ücretsiz birçok hizmet içi eğitim var. Ancak elbette bu bir öğretmen için bence bir zorunluluk, yani kendini geliştirme. Mesela şu an bir öğretmenin ChatGPT'ye girip de onunla bir konuşma, bir yazışma gerçekleştirmemiş olması bence çok büyük bir eksiklik. Hala bunu denememiş öğretmenlerimiz var bizim. Ve bu bile aslında şu an araştırma yapsanız çok büyük bir çoğunlukta öğretmenlerin bunun hala denememiş olduklarını fark edeceksiniz. O yüzden burada bir eksikliğimiz var, doğru. O yüzden burada yapılması gereken çok fazla iş var. Biraz öğretmenlerin de bu anlamda kendilerini geliştirmelerine elbette ihtiyacımız var. Ama bu konuda çok istekli, çok hevesli öğretmenlerimiz de var. O yüzden o öğretmenlerden, eğer şu an bizi dinliyorlarsa, o öğretmenlerden şöyle bir ricam var. Biraz daha kendi okullarındaki diğer öğretmenlere bu anlamda destek olmaları, yardımcı olmaları ve onlara da bu anlamda kısa da olsa eğitimler vermeleri ve onların da becerilerini ve yeteneklerini geliştirmelerini sağlamaları çok önemli. Onun haricinde zaten motivasyonu olan, gerçekten bu işe gönül veren ve kendini geliştirmeye, çocuklarını geliştirmeye çalışan öğretmenlerimiz, çok seviyorum zaten onları. Onlar zaten ellerinden gelen en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Ama bir yandan da yılmış, motivasyonunu kaybetmiş, artık çok fazla bir yararı olacağını düşünmeyen, yeni öğreneceği şeylerin ona çok katkısı olacağını düşünmeyen, ben zaten bunları biliyorum diyen, ki zaten cümlesi maalesef kamuda en duymaktan hoşnut olmadığım kelimelerden bir tanesi. Ben zaten biliyorum, ben zaten yapabiliyorum, ben zaten yaptım bunları, ben zaten bunları biliyordum gibi cümleler zaten öğretmenin o boş vermişliğini bize maalesef gösteriyor. Ama o çocukların da artık hani öğrenmeleri gereken yeni yeni işler ve araçlar ve elbette onların kullanabilecekleri bazı uygulamalar var. Bu konuda da öğretmenlerimizin düzenli olarak kendini geliştirmesinin çok gerekli olduğunu düşünüyorum. Bu amaçla elbette hani bakanlığımızda belki çalışmalar yapıyordur.
Bir konuşmanızda erkek öğrencilerin daha çok oyun oynayarak vakit geçirdiğini, kız öğrencilerin ise daha çok sosyal medyada vakit geçirdiğini söylüyorsunuz. Erkeklerin rekabeti sevmesi, kızların ise iletişimi sevmesinden kaynaklı olduğunu ekliyorsunuz hatta. Buradan hareketle ders planlarına, eğitim müfredatına, rekabet ve iletişim noktasında daha fazla içeriğin eklenmesi öğrenciler için benzer ölçüde ilgi çeker mi?
Elbette çeker. Aslında bunların yine bakın ortak noktası yine oyunlar. Yani ders içerisinde oyun eklediğiniz zaman hem rekabet hem iletişimi de görebiliyoruz. Ya da mesela sizin yaptığınız işler. Yani burada biz hedef koyduğumuz zaman ve bu hedefe yönelik takım çalışmasıyla birlikte bir iş yapmaya, bir proje yapmaya başladıkları zaman iletişimi de görüyoruz, rekabeti de görüyoruz. Sonunda ödülü de görüyoruz. Yani erkeklere en çok motive eden şeylerden bir tanesi ödüldür mesela. Bir ödül varsa almak isterler, evet. Kız öğrencilerde, kadınlarda daha çok sosyalleşme odaklılardır. Daha çok hani orada iletişime geçerek, hatta birçok takımda bu anlamda çalışmalar yapan özel görevler de oluyor mesela. O görevleri de gerçekten çok güzel bir şekilde yerine getirebiliyorlar. Buradan şunu anlaşılmasın, hani kızlar rekabet odaklı değillerdir gibi bir şey anlaşılmasın. Elbette az önce söylediğim gibi her öğrenci biriciktir, her çocuk biriciktir. Burada çok becerikli olan kız öğrencilerimiz de var. Erkeklerde de iletişim becerileri yüksek olan çok güzel öğrencilerimiz de var. Ama araştırmalar bize hep erkeklerin daha oyun oynamayı daha çok sevdiğini, kızların ise daha çok sosyal medya ile ilgilendiğini söylüyor. Bu da birçok araştırma tarafından kanıtlanmış bir şey. Elbette içeriği buna göre hazırlamak, İçeriği buna göre yöneltmek, Hatta hep şunu söylüyoruz ya zaten, biraz daha bireyselleştirilmiş, biraz daha kişiye göre, biraz daha adaptif bir etkinlik tasarımı, ders tasarımı yapmanın öğrencilerin de elbette başarıyı artıracağını düşünüyorum.
Aslında öğrencileri ve öğretmenlere değindikten sonra tekrardan veli tarafına dönmek istiyorum. Günümüzde velilerin de artık eğitim seviyesinin artmasıyla beraber aslında öğrencilerin eğitimlerine olan ilgileri daha da arttı. Günümüzde aileler çocukların eğitimleriyle birebir ilgilenebiliyorlar. Çocukların yeteneklerini, zeka seviyesini ve benzeri şeyleri keşfetmeleri için bir sürü testlere, sınavlara, kurslara çocukların dahil ediyorlar. Çocukların da artık bizler gibi bir takvimi, bir programı var. Sürekli olarak dolular. Bu durumu siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Ebeveynin tutumu ve bu noktadaki en büyük sorumluluğu nedir?
Şimdi burada önemli bir denge var. O dengeyi bozmamamız lazım. Şunu unutmasın bence ebeveynler. Çocuğun yapacak bir işi olmadığı zaman çocuk ekrana gidiyor. Tekrar ediyorum. Çocuğun yapacak bir işi olmadığı zaman çocuk ekrana gidiyor. Şimdi bunu yapan ebeveynin en önemli çabalarından bir tanesi çocuğun tabii ki sürekli ekrana maruz bırakmamak. Şimdi bu çabayı takdir etmek lazım. Yani bu çok önemli bir şey. Yani düşünsenize, çocuk okuldan geldiği zaman eve gelecek, bir sokak yok. Ne yapacak çocuk? Tabii ki ekrana gidecek. Ama çocuğun yapacak bir işi varsa, gidecek bir kursu varsa, katılacak bir etkinliği varsa o çocuk ekrana gidemez. O zaman da biz neyi görüyoruz? Bağımlı olmayan çocukların ortak özelliklerinden bir tanesi çocukların yaptıkları bir spor olması, gittikleri bir kursun olması, bir sanat dalıyla ilgileniyor olması, dramayla, tiyatroyla ilgileniyor olması, resimle ilgileniyor olması, müzikle ilgileniyor olması, bağımlı olmayan çocukların bu tarz takım çalışmalarında yer alıyor olması, projelerinin olması, bir amaç için teknolojiyi kullanıyor olmaları. O zaman veli diyor ki tamam diyor, ben bu çocuğu kurs gezdirmeyeyim ama diyor, o zaman da öbür türlü baktığınız zaman da çocuk ekran bağımlısı oluyor. Dolayısıyla bu dengeyi bozmamamız lazım. Yani çocuğun ilgileniyorsa, gerçekten seviyorsa bir spora gidiyor olması çok önemli. İlgileniyorsa, gerçekten seviyorsa bir sanat etkinliğine katılıyor olması çok önemli. Ama hiç bunlar yoksa bile aileyle ilişkilerinin kuvvetli olması çok önemli. Annesiyle babasıyla arası iyi olan çocukların bağımlı olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla biz aslında çocukların hayatlarını, okul sonrası etkinliklerini planlamada bunu yapan ebeveynlere hakkını vermeliyiz. Doğru bir şey yapıyorlar. Mesela bu tarz sizler gibi yerlerdeki bu projelere katılmaları, daha birçok mesela turnuva var değil mi? Teknofest bunlardan sadece bir tanesi. Hani burada bir amaç için çocuk teknolojiyi kullanıyor ve bu gerçekten güzel bir şey. Bunun gibi daha birçok zaten yer ve etkinlik var. O yüzden bu tarz etkinlikler bizim aslında çocukları boş bırakmama, ki boş bıraktığın zaman ekrana gidiyor çünkü, konusunda gerçekten çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü çocuklar zaten canları sıkıldıkları anda hemen zaten ekrana gitmeye ihtiyaç duyuyorlar. O yüzden de ben burada velilere haklarını veriyorum yani.
Siz de bahsettiniz aslında, çocuğun yapacak bir işi olmadığı zaman ekrana gidiyor diye ve çocuklar artık zamanlarının çoğunu oyunlara harcıyorlar. Birçok farklı amaç güden oyunların içinde gerçek bir yaşam kurmuş gibi yoğun duygular yaşıyorlar. Burada oyunlara bakış açınız nedir? Eğitimde bu oyunlara yer veriliyor mu? Eskisi gibi fiziksel oyunlardan ziyade dijital oyunlar eğitim müfredatına entegre ediliyor mu?
Bu sorunun cevabı neredeyse hayır olur benim tarafımda. Mesela şöyle düşünün. İlkokul çocuklarının çok büyük bir çoğunluğu, biraz da ortaokul çocuklarının büyük bir çoğunluğu ve yine erkekler Minecraft oynarlar. Çok severler Minecraft oynamayı. Ama derse entegre ediliyor mu konusunda mesela hayır, entegre edildiğini düşünmüyorum. Minecraft öğretmenler oynuyor mu diye sorsanız zaten çok büyük bir çoğunluk, yani %90 öğretmen Minecraft oynamıyordur. Yani belki %10'luk bir kesim Minecraft daha önce oynamıştır, girip bakmıştır. Ama hadi bunu derse entegre edelim dediğimiz noktada maalesef yeterince derse entegre edilmediğini de görüyoruz. Ama bunun haricinde elbette çocukların derslerine ek olarak oynayabilecekleri ve pratik yapabilecekleri çok fazla oyun var. Bunun da altını çizmemiz lazım. Yani çocuğun dersle ilgili pratik yapabileceği çok güzel oyun ve oyunlaştırma siteleri var. Ve uygulamalar ve oyunlar var. Öğretmen bunları derse entegre ediyor mu? Evet, etmeye çalışıyor. Ama var olan hazır bir oyunu komple derse entegre etmeden bahsediyorsak, ki buna biz dijital oyun tabanlı öğrenme diyoruz. Bunu yapan öğretmenimiz neredeyse yok gibi, yani çok az vardır. Belki bilişim teknoloji öğretmenleri bunları derslerinde kullanıyorlardır. Ancak bir öğretmen tamamen bir oyunu dersine entegre edip onu kullandığı çalışmalar çok görmüyoruz. Ama ne görüyoruz? Gördüğümüz şeyler daha çok oyunlaştırma etkinliklerinin derse entegre edilmesi. Yani soru cevap uygulamaları gibi, ki çoğunlukla quiz uygulamaları çok fazla derse entegre ediliyor. Pandemi döneminde de çok gördük. Pandemi döneminde de birçok oyunlaştırma aracı. Yani oyunlaştırma aracı deyince daha çok bilgi yarışması tarzındaki oyunlaştırmalardan bahsediyoruz ki çok fazla entegrasyon yapıldı. Derslere entegre edildi ve öğretmenlerimiz bunları kullandılar derslerinde. Ama bu bir oyun mu? Hayır, değil. Oyunlaştırma. Tabii ki yani bunlar da çok değerli girişimler, çabalar. Çocuklar gerçekten keyif alıyorlar, eğleniyorlar. Ancak burada hep bilgi odaklı olduğu zaman maalesef çocuklarda da motivasyon kaybını gözlemliyoruz. Çok fazla araştırma yaptım ben bu konuda. Oyunlaştırma araçlarının derse entegrasyonu konusunda. Çocukların elbette başarılarında artış gözlemliyoruz. Motivasyonlarında artış gözlemliyoruz. Yani normal kalem kağıda göre çok daha fazla etkili olduğunu görüyoruz. Ancak elbette oyunların ben çok daha değerli olduğunu düşünüyorum. Bunun haricinde fiziksel oyunların daha değerli olduğunu zaten düşünüyorum. O yüzden mesela orada kaçış oyunları eğitim veriyoruz ki biraz daha fiziksel olarak oyunlar da oynasınlar. Hazine avı tarzındaki oyunlar, mümkün olduğunca öğretmenler derslerine entegre etsinler. Biraz daha işin içinde fiziksel olsun diye. Çünkü çocuklar zaten yeterince ekranda haşır neşir oluyorlar. O yüzden buradaki tüm çabaların yeterli olabileceğini bu tarz eğitimlerle birlikte düşünüyorum şu anki aşamada. Ama maalesef yeterince dijital oyun tarafında entegrasyon yapıldığını söyleyemeyebilirim.
Son olarak bir eğitmen olarak Teknofest kuşağı gençlerine nasıl bir not bırakmak istersiniz?
Yaptıkları şeyleri daha fazla yapmaya devam etsinler derim. Yaptıkları şeyler çok güzel, değerli işler ve burada öğretmenlerimizden bir ricada bulunabilirim. Koçlardan bir ricada bulunabilirim. Mümkün olduğunca biraz daha fazla öğrenciye yetki verme, öğrenciye sorumluluk verme konusunda öğrencilere yardımcı olsunlar, destek olsunlar isterim. Bazen çünkü şeyle karşılaşıyoruz. Çoğunluğu projenin öğretmen tarafından yapıldığıyla karşılaşıyoruz. Bu konuda biraz da geride durmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü en nihayetinde orada çocukların bir şey yapıyor olduğunu görmek bizim için çok değerli. Projelerde elbette yurt dışından araştırmalar yapılıyor. Yurt dışındaki bu araştırmalar geliştirilmeye çalışılıyor. Hepsi çok değerli. Biraz da özgür düşünce konusunda da çocuklarımıza destek olmalarını tavsiye ediyorum. Gençlere de süreçten keyif almalarını ve o süreçte kazanacakları şeylerin belki de normal okul hayatında kazanacakları şeylerden çok daha değerli olduğunu da unutmamaları gerektiğini söylüyorum. Çünkü orada elde edilen deneyimler, orada elde edilen aslında beceriler gerçekten çok değerli beceriler ve deneyimler. Onun da süreçte keyfini çıkarmalarını tavsiye ediyorum.
Bu yayınımızda Sayın Yavuz Samur ile gelişen teknolojinin eğitim etkisini, yeni nesil öğrencileri ve ebeveynleri dijital çağda eğitim noktasında nasıl bir yol alınması gerektiğini konuştuk. Yavuz Bey, eklemek istediğiniz başka bir şey var mı?
Davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum.
Podcast'te bize eşlik ettiğiniz ve değerli fikirlerinizi bizlerle paylaştığınız için teşekkür ederiz. Sevgili dinleyiciler, gelecek bölümde yeni konumuz ve sürpriz konumuzla birlikte tekrar sizlerle olacağız. Yeni bölüm duyuruları için sosyal medya hesaplarımızı takipte kalın. Görüşmek üzere.